Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün de sizlerle güzel yazıları paylaşmaya çalışacağız yayın dünyamızın kıymetli dergilerinden. İlk olarak Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2014 sayısından Kemalatın Ölçüsü Güzel Söz başlıklı ve Cahit Özdemir'in kaleme aldığı yazıyı aktarmaya gayret ederim. İnsanı müstesna bir varlık olarak yaratan Allah Teala, onu yüce zatının yeryüzündeki halifesi kılmış, diğer varlıklardan farklı olarak bu hususiyetleri kazandıran istidat ve faziletlerle teçhiz buyurmuştur. İnsanın şahsiyetini teşkil eden ruhi keyfiyeti iki tarzda dışına çevresine akseder. Hal ve kal, yani tavır, davranış ve söz. İnsanın iç dünyasının sözle ifadesi, dille temsil edilen ağızdaki ilgili organlarla yapılır. Küp içinde ne varsa onu sızdırır. Misali, dilde, ruhaniyette ne varsa onu aksettirir. Ancak müşahhaslık ifadesi olarak iç dünyanın hususiyetleri dile atfedilir. Tatlı dilli, kürek dilli, sivri dilli, ağzı dili bozuk, ağzını kapamak, dilini tutmak gibi. Bununla ilgili meşhur olmuş bir hikaye şöyledir. Varlıklı bir kişi kendisine gelecek olan sevmediği bir misafiri için hizmetçisinden en kötü yemeği yapmasını ister. Hizmetçi de dil yemeği hazırlar. Başka bir gün bu sefer gelecek olan sevdiği bir misafiri için en iyi yemeği yapmasını ister. Hizmetçi yine dil yemeği yapar. Efendi bunun sebebini sorunca hizmetçi, kullanıldığı duruma göre dünyanın en tatlısı da en fenası da dildir cevabını verir. Hayatın gayesinin ne olması gerektiği hususu, İnsan zihnini ta baştan beri meşgul edip durmuştur. Bu mevzuda birçok filozofun akıl yürüterek ortaya attığı çeşitli görüşler bulunmaktadır. Ancak hayatın gayesiyle ilgili en doğru beyan, insanı yüklendiği mukaddes vazife çerçevesinde evveli ve sonrasıyla ele alıp, onu saadete ulaştıracak istikameti işaret buyuran semavi dinlerdedir. Hem de rehber şahsiyetlerle örnek gösterilerek. Nitekim yaratılan ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Tabii bu semavi dinlerden bugün sadece son din olan İslamiyet kalmış, diğerleri menfaatperest ellerde çeşitli maksatlar için tahrif edilerek asliyetlerini kaybetmişlerdir. Bu ilahi kaynaktan mülhem olarak kelam-ı kibarda hayatın gayesi kesb-i kemal ederek seyri cemale ermek diye ifade buyurulur. Allah Celle Celaluhu'nun insanlara kendi cinslerinden seçtiği rehberlerle tebliğ buyurduğu ilahi değerler manzumesi onlara en mükemmel şahsiyet olma imkanını vererek en güzel mükafata, cemalullah'a kavuşma fırsatını lütfetmiştir. Ancak inzal buyurulan din ve onu mübarek şahsında yaşayarak bizzat talim eden en güzel örnek vasfındaki ilahi rehbere rağmen bu müjdeyi hak etmek o kadar da kolay değildir. Hikmetine binaen hayatın bir imtihan olarak takdir buyurulması dolayısıyla İnsan kendisine bu ulvi yoldan alıkoyacak nefis ve şeytan gibi kuvvetli engellerle kuşatılmıştır. İnsana düşen, usulü dairesinde riyazat ve mücahede ile bu kuşatmayı yarıp selamete çıkabilmektir. Salih bir kulluk vasfına ulaşan böyle bir insan da vaat buyurulan en büyük mükafata liyakat kazanmış olur. Allah Teala'nın subuti sıfatlarından olan kelam, varlıklar içinde sadece istidadı nispetinde insana da lütfedilmiş bir hassadır. Sözlerin en güzeli Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Güzel söz, fıtraten güzelliğe hayranlık hissi taşıyan insanı etkiler, tesir eder. Bununla ilgili bir atasözümüz, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır der. Huysuzlanan hayvanlar bile yumuşak söz ve davranışlarla uysallaştırılmaya çalışılır. Bu sebeple güzel ve etkili söz söyleyebilmek insanları hep meşgul etmiş, bu mevzuda sarf edilen gayretlerle düşünce, hadise, hissiyat ve hayalleri güzel bir tarzda ifade etme sanatı olan edebiyat ve hitabet sanatları doğmuştur. Bu sanatların cemiyet içinde gördüğü itibarla da tarih boyunca hala isimleri yad edilen pek çok edip ve hatip yetişmiştir. Güzel sözün etkileme gücünü bilen ve sırf menfaat kaygısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en güzel sözleri tebliğine karşı çıkan Mekkeli müşrikler, tilavet edilen Kur'an-ı Kerim'i kendileri dayanamayıp gizli gizli dinlerken başkalarını bundan şiddetle men ediyorlardı. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e suikast yapmak için yola çıkan Hazreti Ömer radıyallahu anh da kız kardeşinin evinde okunan ayeti kerimeleri dinleyince derhal iman edip o varlık nurunun huzuruna vecd içinde bir mümin olarak çıkmıştı. Kur'an-ı Kerim'de güzel söz hakkında veciz ve belli bir üslupla şöyle beyan buyurulur. Güzel bir söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Kötü sözün durumu da yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Mümin kullarıma söyle de, kafirlere en güzel olan sözü söylesinler. Hadis-i şeriflerde de, güzel ve hoş söz sadakadır. Sizler tek hurmanın yarısıyla bunu da bulamayan güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz buyurularak daima güzel söz tavsiye edilir. İnsan ağzından çıkan sözden mesuldür. Bu mesuliyeti belirtmek sadedinde Hazreti Ali Keremallahu vecehu, konuşmadığın sürece söz sana tabidir. Söyledikten sonra sen onun mahkumu olursun buyurur. Keza bu mevzudaki atasözleri de insanları şöyle ikaz eder. Söz gümüşse sükût altındır. Bin düşün bir söyle. Söylediğin söz dostun düşman olursa seni pişman etmesin. Düşmanın dost olursa seni utandırmasın. Şüphesiz ölçü sadece susmak değil, konuşulması ve konuşulmaması gereken yerleri ve durumları basiretle tayin edebilmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta şöyle buyurur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin yahut sussun. Bir kimsenin kendisini ilgilendirmeyen malayani şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Anadolu'nun gönül sultanlarında Yunus Emre, sözün keyfiyetini berrak bir pınar safiyetiyle şöyle gönüllere işliyor. Sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlığı dünya ve ahiret saadetine kavuşturacak en güzel örnek olarak lütfedilmiştir. Onun canlı bir Kur'an olarak vasfedilen nezih ve mübarek hayatı, salih kulların ufkunu aydınlatan bir nur mesabesindedir. Bu cümleden olarak ashab-ı kiram hazeratı, onunla aynileşmede kabına varılamaz bir gayretle, asr-ı saadet mensubu olmuşlardır. Keza onları teselsülen takip eden ve nebevi ahlakı kendilerine şiar edinen hak dostları da sünnet-i seniyye üzere yaşayabilmeyi en büyük saadet bilmişlerdir. İkinin ikincisi, yâr-ı gâr ünvanlarını hak eden ve o varlık nurunda fena bulan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yalan, gıybet, iftira, kovuculuk gibi dilin afetlerine kapılma korkusundan dilini tutup sıktığı, ağzına çakıl taşları koyduğu rivayet edilir. Ölçülü konuşmak, ağzından hayırdan başka söz çıkmamak, fuzuli kelime kullanmamak, sükunet içerisinde hakikatleri en kısa, akıcı ve güzel tarzda ifade etmek gibi nebevi üslup, salih kulların konuşma adabı olmuştur. Sonda bir hak dostlarından Sami Efendi Kuddise Sirruhu ve Musa Efendi Kuddise Sirruhu Hazretlerinin adeta kuyumcu titizliğiyle işlenen konuşma üslupları şahit olunduğu üzere bu adab çerçevesindedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi ve vekili mevkiindeki hak dostları irşat vazifelerini bu hususiyetleriyle ifa etmişlerdir. Konuşma zarafetine dair Üstad Necip Fazıl'ın şöyle bir tespiti var. Siz hiç sarrafın bağırdığını duydunuz mu? Kıymetli malı olanlar bağırmaz. Domates, biberci bağırır da kuyumcu bağırmaz. Eskici bağırır ama antikacı bağırmaz. Güzel söz söylemek kemalatın bir ölçüsüdür. Kişi Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ile ne kadar hemhal ise, bu ilahi değerler manzumesini ne kadar iyi temessül etmişse, o kadar kemale ermiş, o kadar güzel konuşur olmuş demektir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin son sayısı Kasım 2014'ten sizlerle güzel söz üzerine çok güzel ve özel bir yazıyı paylaşmaya gayret ettik. Cahit Özdemir imzasıyla yer bulmuş bu yazı, Kemalatın Ölçüsü Güzel Söz başlığıyla. Şimdi bir başka dergiyle devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye İlim ve İrfan Dergisi'nin Kasım 2013 sayısından Sami Bayrakçı'nın kaleme aldığı Hikmet ve Muhabbet Kaynağı İbn Ataullah İskender'i başlıklı bir yazıyı aktarmaya çalışalım. Asıl ismi Ebu'l-Abbas Tacuddin Ahmet bin Muhammed Eş-Şazeli el-İskender'i olan İbn Ataullah İskender'i, İslam kültür ve tasavvuf tarihinin en meşhur simalarından biridir. İçinde bulunduğumuz ay kendisinin vefat yıl dönümüdür. Kendisi İslam tarihinin nadide incilerinden biridir. Hicri 7. yüzyılda yaşayan Ataullah İskender'i Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. Ailesi hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte Mısır'ın fethinden sonra gelip buraya yerleşen bir Arap kabilesi olan Cüzam kabilesine mensup olduğu bilinmektedir. Ayrıca dedesi Abdülkerim'in Maliki mezhebinin önde gelen alimlerinden olduğunu bilmekteyiz. Çocuk yaşlardan itibaren devrinin meşhur hocalarından fıkıh, hadis, kelam, felsefe, mantık dersleri tahsil eden İskender'i Hazretleri fıkıh sahasında temayüz etti ve bir fıkıh alimi olarak tanınmaya ve hizmet etmeye başladı. Ebu'l-Abbas Mursi Hazretleri ile tanışıncaya kadar tasavvufa karşı mesafeli ve muhalif bir duruşu vardı. 674 yılında Şeyh Ebu'l-Abbas Mursi ile tanışan İskender'i, onun sohbetlerine devam etmeye başladı. Bir müddet sonra da Kahire'ye göç etti. Kahire'de kurduğu vaaz ve irşat meclislerine halkın yoğun ilgisi ve talebi vardı. Hitabeti oldukça güçlü olan İskender'i, ömrünün sonuna kadar vaaz, irşat ve kitap telifiyle uğraşarak Kahire'de ikamet etti. 13 Cemaziyel evvel 709, 19 Kasım 1309 tarihinde vefat ettiği zaman geride başta Hikemi Atayiye olmak üzere ona yakın eser ve gözü yaşlı binlerce talebe bıraktı. Kabri Kahire'de Karafe mezarlığında bulunmaktadır. İbn Ataullah İskenderi Hazretleri, Şazeliye tarikatının Ebul Hasan Şazeli ve Ebul Abbas Mursi'den sonra en çok tanınan üçüncü simasıdır. Babasının Şazeli Hazretleri ile görüştüğüne dair rivayetler bulunmakla birlikte kendisi Şeyh Mursi'nin müritlerindendir. Şeyh Mursi ise Şazeli Hazretleri'nin müridi ve halifesidir. İskenderi Hazretleri'nin tasavvuf tarihindeki yeri ve önemi Hikemi Atayiye isimli kitabı bilinmeden anlatılamaz ve anlaşılamaz. Bilindiği üzere Hikem, bilgelik, üstün aklın ürünü olan söz ve davranış, hakikat ve ahlakla ilgili kısa ve özlü söz anlamına gelen hikmet kelimesinin çoğuludur. Hikemi Atayiye, tasavvufi esasları kısa ve özlü cümlelerle ifade eden 260 civarında hikmetten meydana gelen bir kitaptır. Bazen bir satır, bazen de 3-5 satır halinde iman, ibadet ve tasavvufi konuları işleyen Hikem, yazıldığı günden itibaren çok yoğun bir ilgiye mazhar olmuştur. Onun bu kadar ilgi görmesinin nedeni, çok derin imani ve tasavvufi konuları sade bir dille anlaşılır tarzda ve gönle hitap edecek şekilde muhabbetle işlenmesi ve insanlar arasında tartışmalara sebep olan vahdedi vücut gibi bir takım konulara girmemesidir. Hikmetleri her dilde şerh edildi. Bugüne kadar Hikem için 70'in üzerinde şerh kaleme alınmıştır. Bunların arasında 50'den fazla Arapça şerhin yanında İngilizce, Fransızca ve İspanyolca şerhler de bulunmaktadır. Bu kadar çok şerh yazılmasının nedeni hikmetlerin kısa ve özlü oluşu olsa gerektir. Her sınıftan insanın zevkle okuduğu Hikemi Atayiye'de her insanın anlayacağı ve kabulde zorlanmayacağı hayat gerçekleri vardır. Bu özelliği dolayısıyla da Hikem, çeşitli sosyal ve ilmi statülerden insanların ilim ve fikir meclislerinde yüzyıllar boyunca takip ettiği eser ola gelmiştir. Eser, insanoğlu için değişmez hakikatleri terennüm ettiği için zaman içinde sürekli tazeliğini korumuş, şerh edenler ve okuyanlar, dinleyenler değişse de Hikem yol göstericiliğini, rehberliğini korumuştur. Hikemi Atayiye, Sufiler arasında namazda Kur'an'dan başka bir kitap okumak caiz olsaydı El-Hikem okunurdu sözüyle tanınmaktadır. Yüzyıllardır Müslümanlara yol gösteren, rehberlik eden, şerhlerin yazıldığı dillerden de anlaşılacağı üzere sadece Müslümanların değil pek çok milletin ilgi ve alakasını cezbeden Hikemi Atayiye günümüzde de üzerine modern şerhler yazılan gözde bir kitaptır. İbn Ataullah İskenderi Hazretleri'nin hayatı ve görüşleri de Hikem üzerinden anlaşılmış ve bugüne kadar da böyle değerlendirilmiştir. Sade, ahlak ve muhabbet eksenli bir hayat. Ataullah İskenderi Hazretleri riya ve şöhretten uzak, tefekkür ve tevekkül eksenli bir hayat tarzını benimsemekte, mümkün olduğunca mutedil bir hayat algısı ortaya koymaktadır. Melami meşrep bir tavırla halini ve kendini halktan gizlemek gerektiğini de vurgulayan İskenderi Hazretleri, hikmetlerinden birinde şöyle buyurur. Kendini bilinmezlik toprağına göm. Çünkü gömülmeyen şey bitmez. Bitse de ondan hayır gelmez. İskenderi Hazretleri'nin hikmetlerinde öne çıkan tavır ve mana, ibadet ve taatin yanı sıra muhabbet ve ahlak eksenli bir dini yaşantının mutlak gerekliliğidir. İskenderi Hazretleri, kişinin ihlas ve samimiyetinin dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı olduğunu ifade ederek ihlas konusuna özel bir vurgu yapar. Amel ve ibadetler bir takım şekil ve suretlerdir. Bunların ruhu kendilerinde var olan ihlas sırrıdır. Kişiyi Allah'a yaklaştıracak, marifetullah'a ulaştıracak olan amelleri değil, Allah'ın lütuf ve ihsanıdır. Allah sana tasarruf ve marifet kapısını açınca, artık o anda ibadetinin azlığıyla ilgilenme. Allah sana bu kapıyı açmakta, kendisini sana tanıtmak istemektedir. Bilmiyor musun ki, taarruf ondan sana gelen şeydir. İbadetlerse senin ona karşı yaptığın şeylerdir. Ondan sana gelen nerede? Senden ona hediye edilen nerede? Haf ve reca, korku ve ümit arasında olması, dünyada ümidi ve korkuyu her an beraberce yaşaması tavsiye olunan mümine, İskenderi Hazretleri her daim ümit verir. Zaman zaman hikmetlerinde Allah korkusunu vurgulamakla birlikte hakim olan duygu ümittir. Allah'tan olan ümit ve hüsnü zannını engelleyecek derecede günahın gözünde büyümesin. Çünkü Rabbini bilen, onun lütuf ve ikramının yanında günahını küçük görür. Allah'ın rahmetinin sınırsızlığından hareketle kulun her daim ümitli olması gerekir. İbadet ve zikrinde istediği huzuru yakalayamasa bile bu ümitten vazgeçmemeli, zikri bırakmamalıdır. Zira zikirden gafil olmak, zikir yaparken gafil olmaktan daha beterdir. Olabilir ki Hak Teâlâ seni gafletle yapılan zikirden huzur halindeki zikre yükseltir. Tabii bütün bunlar kulun Allah'a yaklaşması için ilk merhale ve kolay olan yoldur. Kul ümit ve merhamet yoluyla Allah'a giden yola sülûk etmezse ikinci merhalede olacaklara razı olmuş demektir. İhsan ve lütuf yolunun nezaketiyle Allah'a yönelmeyen kişi mihnet ve imtihan zincirleriyle ona doğru çekilir. İskenderi Hazretleri'nin hikmetlerine baktığımız zaman Allah'tan her halükarda razı olmak gerektiğini, rıza halinin kabz ve bast hallerinde de mutlak olarak devam etmesi gerektiğini görürüz. Allah'ın kuluna olan nimetleri ya da minnetleri daima kulunu kendisine yaklaştırmak içindir. Kuldan beklenense nimette de, mihnette de Allah'ın bu takdirini görüp razı olmak, seyr-i sülûkunu bu durumun farkında olarak aksatmadan devam ettirmektir. Bu yolculuk esnasında nimet zamanları mihnet zamanlarından daha sıkıntılı olabilir. Bu yüzden arifler bast haline girdikleri zaman kabz halindekinden daha çok korkarlar. Çünkü bast halinde edep sınırlarında duran kişi çok azdır. Her halin Allah'tan geldiğini ve kişiyi Allah'a ulaştırmak için bir vesile olduğunu akıldan çıkarmadan nimeti de, mihneti de sükunetle karşılamak gerekir. Öyle ki bu durum günahlar için bile geçerlidir. İşlediğin bir günah, Rabbinle olan istikamet dahilinden dolayı üzülmene, ümitsizliğe düşmene sebep olmasın. Kim bilir bu senin için takdir edilen son günah olabilir. Halk arasında meşhur olan bazı hikmetli sözlerin kaynağı da Hikemi Atayiye'dir. Allah'ın katında değer ve kıymetini öğrenmek istiyorsan, seni hangi işte ikame ettiğine, seni hangi halde tuttuğuna bak. Sevgilisinden bir şey uman veya ondan bir şey bekleyip isteyen kişi muhip ve seven değildir, olamaz. Çünkü muhip her şeyini senin uğruna harcayandır. Yoksa senin kendisine ihsan ettiğin kişi muhip, gerçek aşık değildir. Hikmetlerinde de görüldüğü üzere anlaşılır bir dil ve üslupla eserlerini kaleme almış olan Ataullah Hazretleri, halka vaaz ve nasihatlerinde de aynı üslubu kullanmaktaydı. Bu nedenle Kahire'de çok büyük bir halk kitlesi tarafından sevilmekte, sohbetleri takip edilip istifade edilmekteydi. tasavvufi ıstılahları ve başlangıcından sonuna kadar ehli tasavvufun yolunu ince ve narin bir gönülle, nezaket ve nezahetli bir üslupla dile getirmiş, anlaşılmaz gibi görünen pek çok hakikati dile getirmede usul ve üslubunu en uygun şekilde ayarlayarak geniş bir karşılık bulmasını sağlamıştır. İskenderi Hazretleri'nin Ebu Talip el-Mekki, İmam Kuşeyri, İmam Gazali gibi isimlerden faydalandığı ve etkilendiğini görmek mümkündür. Hikemi tamamlayıp Şeyhi Ebu'l-Abbas Mursi'ye takdim ettiği zaman Şeyhinin söylediği sözler de bu açıdan önemlidir. Bu kitapta İhya'da olan her şey ziyadesiyle mevcut. Aynı zamanda İskenderi Hazretleri kendinden sonra gelen mutasavvıfları ve ilim ehlini de etkilemiştir. Hikem üzerine yazılan şerhlerin sayısı ve mahiyeti de bunu göstermektedir. Kendisinden yüzyıllar sonra insanlık için bir ışık ve aydınlık olan, Hakk'a giden yolda rehberlik özelliği taşıyan, özellikle Hikem başta olmak üzere eserleriyle İskenderi Hazretleri halen aramızda yaşamakta, önderlik ve rehberlik etmeye devam etmektedir. Ataullah İskenderi Hazretleri'nin Hikem dışında Etten bir fi iskatı tedbir, Letaiful minen, Tacül aruz, Miftahül felah ve Misbahül ervah, Münacat, Vasiyye ilel ihvan, Bil İskenderiye, Ünvanüt tevfik fi adabit tarik ve El Kastül Mücerret gibi eserleri de vardır. İskenderi Hazretleri'nin mübarek sözlerinden: Bil ki ey kardeşim, Yüce Allah'a ermek isteyen kişi, işe kapısından başlamalı ve ona gerekli vasıtaları kullanarak varmalıdır. Terk edilmesi, kurtulunması ve arınılması gereken şeylerin en önemlisi, tedbirin varlığı ve takdir edilmiş şeylere direnmektir. Arifler şöyle demişlerdir: Kim tedbir almazsa onun adına tedbir alınır. Şeyh Ebu'l-Hasan Eşşazili şöyle buyurmuştur: Eğer ille de tedbir almak gerektiyse, hakkınızda tedbir alınmaması için tedbir alın. Gözün hastalığında tedavisi için hemen çareler aramaya başlarsın. Bunu sadece onunla dünyanın fani güzelliklerini görmekten mahrum kalmamak, dünyanın zevklerinden haz almak için yaparsın. Oysa kalp gözün 40 senedir hastadır da onu tedavi ettirmeyi düşünmezsin. Düşün ki koca bir ömrün baş tarafı heba oldu gitti. Hiç olmazsa sonunu korumak gerekir. Bir kadının 10 evladından 9'u ölse, geriye sadece bir tanesi kalsa, o kadın bütün sevgisini o biricik yavrusuna adamaz mı? Sen de ömrünün çoğunu bitirdin. Hiç olmazsa geriye kalan az bir kısmının kıymetini bil. Onu da faydasız yerlerde tüketme. Allah'a yemin ederim ki senin asıl ömrün doğduğun günden beri olan süre değil. Bilakis Allah'ı tanıyıp bildiğin günden beri geçen süredir. Biz, insanları Allah'ın rahmetine karşı ümitsiz yapan kimseler istemiyoruz. Davud'un Zebur'unda Allah şöyle buyurmuştur: Ben kuluma en fazla merhametimi benden yüz çevirdiği zaman gösteririm. Nice ibadet ve taat edenler vardır ki bencillikleri yüzünden helak olmuşlardır. Nice günahlar da vardır ki kalplerinin kırık olması affedilmelerini sağlamıştır. Dostuyla buluşmak, görüşmek istemeyen hiç kimse gördün mü? Allah katındaki değerini ve Allah'la olan durumunu öğrenmek isteyen kıldığı namaza baksın. Namazlarını sükunet ve huşuyla kılmıyorsan başından aşağı toprak dök. Onunla olmaktan bir fayda elde edemiyorsan, bu hal senin kalben hasta olduğunu gösterir. Kalbindeki bu hastalık kibir, bencillik ya da edep dışı bir davranıştır. Yenilip içilen maddi besinlerde ruhlar için azık bulunmaz. Bu tür besinler sadece bedenlerin gıdasıdır. ruhların ve kalplerin asığı, görünmeyen manevi alemleri çok iyi bilen Allah'ı zikretmektir. Sen Allah'ı zikredip andığın zaman, seni işiten her şey seninle birlikte Allah'ı zikredip anar. Zikir, boş ve lüzumsuz işleri terk etmesini sağlayarak gafil kalbi uyarır. Kaçırılan şeyleri tekrar ele geçirtir. Gelecek olan şeyler için de hazırlık yaptırır. Zikir, meyvesi marifet olan bir ağaçtır. Zikir, her irfan sahibinin sermayesidir. Sesi Dergi'de son olarak sizlerle İlim ve İrfan Dergisi'nden güzel bir yazıyı, aynı zamanda bir portreyi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sami Bayrakçı'nın kaleme aldığı Hikmet ve Muhabbet Kaynağı İbn Ataullah İskenderi başlıklı yazı İlim ve İrfan Dergisi'nin Kasım 2013 sayısında yer bulmuştu ve bunu da sizlere aktarmış olduk. Böylelikle Sesli Dergi'nin sonuna geliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.